Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Abdestsiz mushafa dokunmanın günah olduğunu biliyoruz. Abdestimiz yokken telefondan ya da tabletten, uygulamadan Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyiz diye soruyor dinleyicimiz efendim. Buyurun.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kitabı. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'e saygıyla davranmamız ve Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmamamız bizden isteniyor. Nitekim ayet-i kerimeler buna işaret ediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu bizlere söylüyor ve selef-i salihin dediğimiz Hazreti Peygamber Efendimizin ashabından sonraki ilk üç nesilde bu uygulamayı görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına abdestsiz dokunulmaz. Abdestsiz derken iki türlü abdest var biliyorsunuz. Biri büyük abdest, biri de namaz için aldığımız abdest. Boy abdesti dediğimiz büyük abdest olmaması halinde Kur'an-ı Kerim'i okumamız da yasak oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i büyük abdestimiz varken ezberimizden okuyabiliyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'i elimize alıp da Kur'an-ı Kerim'e tutmak suretiyle okuyabilmek için mutlak surette namaz abdestimizin olması gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına abdestsiz el süremediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in kabına da abdestsiz el süremiyoruz. Ama bilgisayarda veya cep telefonlarımızda, tabletlerde Kur'an-ı Kerim programları yüklü olabiliyor. Bu aletleri abdestsiz olduğumuz zamanlar kullanabilir miyiz? Veya abdestsiz olduğumuz zamanlar bu aletlerden Kur'an-ı Kerim programlarını açıp okuyabilir miyiz meselesi? Tabii yeni bir mesele. Bununla ilgili alimlerimizin ağırlıklı olan, yani günümüz hocalarımızın ağırlıklı olan kanaati şudur ki, Kur'an-ı Kerim'in yazısı ekrana belirdiğinde, göründüğünde o yazıya abdestsiz el sürmek doğru değil. Binaenaleyh programı açtığımızda, Kur'an sayfaları karşımıza çıktığında ya bir kalem vasıtasıyla o programı kontrol etmemiz, sayfa çevirmemiz gerekir ya da abdestli olarak bu işlemi yapmamız gerekir. Ama Kur'an-ı Kerim sayfası, Kur'an yazıları ekranda görünmediği zaman programın, telefonun dahili hafızasında bulunuyor olması telefona abdestsiz tutmamıza engel teşkil etmez. Nihayetinde hafızlarımızın zihinlerinde de Kur'an-ı Kerim var ve biz onların ellerini tuttuğumuzda veya başlarını tuttuğumuzda abdestli olmamız gerekmiyor. Bazı alimlerimiz behemhal Kur'an-ı Kerim'in yüklü olduğu bu tür aletlere tutmamanın daha doğru olacağını söylüyorlar. Bazı hocalarımız da burada Kur'an-ı Kerim mushafta olduğu gibi değildir. Ekranda görünen bir yansımadır. Dolayısıyla bunu bir yazı olarak kabul etmemiz doğru değildir demektedirler. Alâkülli hal bir Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'e saygılı olmamız bizden istendiğinden dolayı Kur'an yazılarının ekranda görünmesi durumunda abdestsiz olarak bu yazılara veya bu yazıların belirdiği ekrana dokunmamız doğru olmaz. Bundan dolayı zaten bir Müslümanın her daim abdestli olması beklenir, aranır. Ben bazen böyle düşünüyorum Basri Hocam. Eskiden insanlar hangi şartlarda abdest alıyorlardı? Özellikle de soğuk yerlerde, soğuk mevsimlerde soğuk suyla nasıl abdest alıyorlardı? Veya büyük abdestlerini nasıl alıyorlardı? Bugün elhamdülillah evlerimizde her türlü konfora sahibiz. Düğmeye basıyoruz, sıcak su, soğuk su akıyor. İstediğimiz zaman abdest alma imkanına sahibiz. Ama buna rağmen abdestli gezmekte, abdestli olmakta gevşeklik gösterebiliyoruz. Bu bizim tabii Müslümanlık seviyemizle alakalı bir mesele. Müslüman abdestsiz gezmemeye, abdestsiz yere basmamaya gayret etmeli. Bunu bir düstur haline getirmeliyiz. Ama oldu ya, öyle bir durum iktiza etti. Bu gibi durumlarda da ekranı elle dokunmamak suretiyle bu tür aletleri elimizde bulundurabilir ve bunların ekranlarındaki Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliriz. Ama Kur'an yazısı ekrana belirdiğinde, çıktığında abdestimiz yoksa dokunmamız doğru olmaz.
Evet. Değerli hocam, başka bir dinleyicimiz katılım bankalarıyla ilgili bir soru soruyor. Diyor ki, katılım bankalarının bazı işlemleri faizsiz, bazıları faizli olma ihtimali var mıdır?
Elbette tabii, ihtimal insanla kaim olan bir unsurdur. Nihayetinde katılım bankalarında çalışanlar da insandırlar ve onların dini hassasiyetleri oranında yaptıkları işlerde ne kadar şüphe olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki bu katılım bankacılığı veya faizsiz bankacılık müessesesi tabiri caizse mayınlı bir arazide mayına basmadan yürümeye benziyor. Siz kapitalist bir ekonomide, faizle işleyen bir ekonomide, bir ülkenin veya dünyanın tamamında kapitalist, emperyalist bir ekonomik sistemin hakim olduğu bir atmosferde İslami bankacılık yapmaya çalışıyorsunuz. Tabiri caizse efendim çamurun içerisinde temiz kalmaya çalışmak gibi bir mesele. Ne kadar temiz kalabilirsiniz? Burada bütün mesele bir Müslümanın elinden gelen hassasiyeti göstermesi anlamına geliyor. Çünkü bankacılık müessesesi temelde İslam ile bağdaşan bir müessese değildir. Yani eğer bankacılık müessesesi sadece para politikalarını belirleyen bir müessese olarak kalsa buna diyecek bir şeyimiz yok. Ama bugünkü koşullarda ister katılım bankacılığı olsun, ister konvansiyonel bankacılık olsun, nihayetinde uluslararası efendim konjonktürel şartların içerisinde sürdürülen bir müessese ve bu şartlarda da belirleyici olan İslam ahlakı ve İslam hukuku değil. Nitekim bu işin duayeni olan İslam iktisatçıları İslami bankacılıkla ilgili serüvenin başladığı ilk dönemde bu meseleyi ele almışlar ve şöyle bir paradigma ortaya koymuşlar. Bu İslami bankacılık dediğimiz, işte adına katılım bankacılığı dediğimiz faizsiz bankacılık sistemi pür İslami bir sistemde uygulanabilir. Yahut bugünkü haliyle kapitalist bir sistemde uygulanabilir. Maalesef biz bu ikinci duruma göre bu uygulamaları yürütmek halindeyiz. Çünkü ülkemizde İslami ahlakın maalesef günden güne erimeye doğru gittiğini görüyoruz. Bunun sebebi de herkes kabul edecektir ki eğitim sistemimizdir. Çünkü biz 100 yıla yakın bir zamandır eğitim sisteminden besmeleyi çıkartmış bulunmaktayız. Yani bizim eğitimimiz anaokullarından üniversite, doktora programlarına varıncaya kadar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayan bir eğitim değil. Onun için bizim ülkemizde eğitilmiş olan insan gittikçe fıtri olandan uzaklaşan insan olarak karşımıza çıkıyor. Müslümanlıktan uzaklaşan insan olarak karşımıza çıkıyor. Annelerin, babaların Müslüman olarak doğurdukları, dünyaya getirdikleri, evlerinde Müslüman olarak yetiştirdikleri çocuklar maalesef kapitalist bir eğitim sisteminin içerisinde İslamiyet'ten, ahlaktan, erdemden uzak olarak yetişiyorlar. Bugün birçok öğretmenimiz eğitim sistemiyle ilgili buhrandan bahsediyor, krizlerden bahsediyor. Çocuklarımız okullarda efendim başıboş birer birey olarak yetiştiriliyor. ne milli ne manevi ne dini değerler ile bütünleşmiş bir nesil yetiştiremiyoruz. Bu bugünün sorunu değil, yani 100 yıllık bir sorunumuz bu. Böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde siz ne kadar İslami finans sistemi getirebilirsiniz? Ama bir şeyin tamamı elde edilemiyor diye bütünüyle de ondan vazgeçmek doğru olmaz. Dolayısıyla biz elimizden geldiği kadar İslami hassasiyetlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir müessese var ki ben burada ticaret yapıyorum, kar payı dağıtıyorum diyor. Bir başka müessese de ben faiz veriyorum diyor. Dolayısıyla Müslüman kar payı dağıtıyorum diyen, ticaret yapıyorum diyen müessese ile iş yapmak durumundadır. Ama nihayetinde bu müesseseler de ülkemizdeki mevcut ekonomik rejimden bağımsız olarak iş yapamamaktadırlar. Dolayısıyla bir takım uygulamalar görünüşte de olsa efendim faizli uygulamaları çağrıştırabilmekte. Özellikle de işte borcunu ödemeyen adama ne yapacaksın? Yani burada borcunu ödemeyen adam ya imkansızlıktan dolayı borcunu ödemiyordur ya da bunlar nasıl olsa İslami banka, bunlar eğer benden fazla isterlerse o zaman ben cıngar çıkartırım. Efendim işi başka mecralara sokarım türünden bir saikle, bir sebeple borcunu ödemiyor. Binaenaleyh burada bu bankalarda kendilerini korumaya almak durumundadırlar. Hasılı kelam şekil olarak bir takım benzerlikler görünse de ruh olarak, muhteva olarak birbirinden ayrılıyorlar. Biri İslami bankacılığı ikame etmek üzere, yani İslami değerlere hassasiyet göstermek üzere bu işlemleri yaptığını söylüyor. Bir diğerinin böyle bir derdi yok. Ama doğru olan ticaret yapmaktır. Doğru olan Müslümanların birbirlerine güvenmeleridir, birbirleriyle ortaklık yapmalarıdır. Ancak maalesef içinde bulunduğumuz şartlar Müslümanların, insanların birbirlerine güvenini de ortadan kaldırmış durumdadır. Bu yönde yapılacak çok çalışmalar var. Her şeyden önce ahlaklı insan yetiştirme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Nitekim efendim büyüklerimizin de dediği gibi önce ahlak ve maneviyat geliyor. Ahlaklı olan nesillerle, maneviyatlı olan nesillerle her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimiz görülüyor. Bundan dolayı el birliğiyle bir ahlaki nesil, ahlaklı nesil yetiştirme seferberliği başlatmamız gerekiyor. Cenab-ı Allah muvaffak etsin inşallah.
Amin. Allah razı olsun. Efendim şimdi şöyle bir soru bize ulaşmış. Deniyor ki feministleşen Müslüman kadınların İslam hukukunun emrettiği mirası reddetmeleri imani bir sıkıntı doğurur mu?
Şimdi tabii Cenab-ı Allah namazı kılmamızı, orucu tutmamızı, zekatı vermemizi ve diğer bir takım dini hükümleri yerine getirmemizi ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim'de bizlere beyan ediyor. Bunların detayları, tafsilatı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamalarında görülüyor. Mesela Cenab-ı Allah namazı kılın diyor. Nasıl kılacağız bu namazı? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki ben nasıl namaz kılıyorsam bana bakın siz de öyle namaz kılın diyor. Kur'an-ı Kerim zekatı verin diyor. Hangi mallardan ne kadar zekat vereceğimizi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize öğretiyor. Ama iş mirasa gelince mirasın nasıl bölüştürüleceğini Kur'an-ı Kerim en ince detayına varıncaya kadar Nisa suresinde ve ilgili ayetlerde beyan ediyor. Dolayısıyla burada ölen murisin malından varisleri ne kadar alacağı Kur'an-ı Kerim'de oranlarıyla beyan edilmiş şekilde karşımızda duruyor. Cenab-ı Allah şu kadar alacaksın dediği yerde ben Allah böyle demesine rağmen bunu kabul etmiyorum diye bir iddiayla bir kimse ortaya çıkarsa o zaman Kur'an-ı Kerim'e karşı gelmiş olur. Kur'an-ı Kerim'e karşı gelmenin iki boyutu var. Biri Kur'an-ı Kerim'de yazanların doğru olmadığını iddia etmek gibi, insanı dinden imandan eden bir boyuttur. Bu efendim Kur'an'ı reddetmek anlamına gelir. Bir de evet Kur'an-ı Kerim'in dediği doğrudur. Kur'an-ı Kerim hakkı ne derse onu kabul etmek durumundayız. Ama ben yapamıyorum diye tembellikten dolayı veya efendim bir takım gerekçeleri ileriye sürmek suretiyle ben bunu yapmaktan acizim diyerek işi kulluk noktayı nazarında bir kusura vurmak söz konusu olabilir. Birincisi Kur'an-ı Kerim'i reddetmek anlamına geleceği için adamı dinden imandan eder. Ama diğeri evet babamın mirasından bir kadın olarak benim bir abimin iki pay alması lazım gelir. Ama bu beraberinde abime bir takım yükümlülükler de yüklüyor. Oysa abim bizimle ne selamlaşıyor ne sabahlaşıyor. Abim almasını biliyor, vermesiyle, vermeyle arası yok türünden bir gerekçeye dayanarak Kur'an'ın bu emrini kabul etmekle beraber kendisinin uygulama noktasında bir zafiyetinin olduğunu dile getirerek Kur'an'ın hükmünün farkında bir uygulamanın içerisine giren bir kimse günahkar olur. Ama iman noktayı nazarında dinden imandan çıkmış olmaz. Binaenaleyh bu meseleyi de iyi bilmek gerekiyor. Burada tabii temel meselelerden bir tanesi de insanların dünyevi olarak, mali olarak kendi çıkarlarına uygun vaziyette hareket ettiklerini görüyoruz. Mesela kişi, bir erkek kendi ablasına veya kız kardeşine babasının mirasından pay vermek sırası geldiğinde ben iki sen bir alacaksın diye Kur'an'ın hükmünü dile getiriyor. Ama kayınpederinden eşinin alacağı mirasla ilgili yok diyor, sen de diyor o babanın çocuğu değil misin diyor, erkek kardeşin ne alıyorsa sen de onu alacaksın demeye getiriyor. Binaenaleyh nalıncı keseri gibi olmamak lazım. Özellikle de Müslüman olan kimsenin, hassasiyetleri olan kimsenin çok daha dikkatli olması lazım gelir. Eğer yetişme tarzları itibarıyla kardeşleri dini hassasiyetle yetişmemişlerse, onların imanlarını imtihan etme gibi bir nasipsizliğe düşmemeli. Belki onlara şöyle demeli, evet Kur'an-ı Kerim babamızın mirasından erkeklere iki, kızlara bir olarak veriyor. Fakat ben kendi hakkımdan feragat ediyorum ablacığım, kız kardeşim. Siz de benimle beraber eşit alın. Eğer benden yana geçen bir hak varsa ben bunu size helal ediyorum diye kardeşlerinin dini, imani meselelerde bir imtihana düşmelerine engel olmaya çalışmalıdır. Yoksa bu benim hakkımdır. Siz dinden imandan çıkarsanız da çıkın, bana ne, beni ilgilendirmez türünden bir davranış da doğru olmaz. Binaenaleyh mali meselelerden önce dini hassasiyetle bu meseleye yaklaşmak lazım. Ama bu mesele bizim dini yükümlülüklerimizden biridir. Miras bırakmak durumunda olan kimselerin bu işi vaktiyle düşünmeleri, ona göre çözümler üretmeleri, gerekiyorsa vasiyetler yapmak suretiyle kendisinden sonra çoluk çocuğuna ne kalacağını, ne düşeceğini ayarlamaları gerekir. Aksi takdirde kendileri de bundan sorumlu olurlar. Ama her şeyden önemlisi yetiştirdiğimiz çocuklarımızın, evlatlarımızın dini hassasiyetle yetişmeleri esastır. Eğer dini hassasiyette yetişmişlerse malın üçüne beşine bakmazlar. Efendim kim ne kadar alması gerekiyorsa Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği şekliyle alır. Onun haricinde de helalleşirler ve akrabalık ilişkilerini sürdürürler. Bir yandan da bakıyoruz ki gücü elinde tutan kimse babasından, ondan bundan kalan mirasın tamamına sahip çıkmak istiyor. Diğer akrabalarına hiçbir şey vermemek istiyor. Bu maalesef şeytani bir düşünce olur. Müslümanca bir tavır olmaz. Dolayısıyla bir Müslüman olarak bizim dış görünüş itibariyle yararımıza veya zararımıza olduğuna bakmadan Kur'an'ın hükümlerini baş tacı etmemiz gerekiyor. Vesselam.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle yazıyor. TOKİ'de faizli işlem yapıyor, en azından faiz ifadesini kullanıyor. TOKİ'den ev almak caiz midir? Taksitlerdeki değişmeler faize girer mi?
Şimdi tabii ülkemizde enflasyonist bir ortam var. Binaenaleyh bu enflasyonist ortamda para sürekli değer kaybediyor. Böyle olunca da bir mal satan kimse eğer parasını peşin almıyorsa, taksitli olarak satıyorsa, bu enflasyonu tahmin etmek suretiyle vade farkını taksitlere koyuyor. Veya bu taksitlendirmenin doğuracağı vade farklarını bir takım kriterlere bağlı olarak değişken tutuyor. Özellikle de eğer müşteri portföyünde memurlar varsa veya işçiler varsa bunu asgari ücret zammına göre veya memurların aldığı zamma göre bir yeniden değerlendirmeye tabi tutuyor. Böylelikle taksitler önceden bir miktar ile kayıtlı olmakla beraber gelen bu zamlara paralel olarak veya enflasyona paralel olarak artabilmekte. Her şeyden önce bu tür satışların temel problemi satım miktarının belli olmaması. Yani bir alışverişin geçerli olabilmesi, sahih olabilmesi için ne aldığımızı ve karşılığında neyi vereceğimizi bilmemiz gerekiyor. Burada aldığımız şey daire, bunu biliyoruz ama karşılığında ne vereceğimizi bilmiyoruz. Eğer peşin olarak alıyorsak söz gelimi 2 milyon, 3 milyon veriyoruz. Bu belli. Ama taksitli olarak alıyorsak, her ne kadar şimdilik taksitler her ay 30 bin lira şeklinde yazılıyor ise de muhtemel 6 ay sonra memur maaşlarına gelecek zamla veya asgari ücrete yapılacak bir ilave ile bu taksit tutarlarında da bir artış meydana geliyor. Böyle değişken olan bir şeye endekslenmesi normalde doğru olarak kabul edilmiyor. Burada karar dediğimiz bilinmezlik unsuru, belirsizlik unsuru, cehalet gibi, karar gibi unsurlar akitleri, yaptığımız sözleşmeleri zedeliyor. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki satıcı tarafın devlet olduğu TOKİ gibi projelerde alan kimse de özellikle de sosyal konutlara yönelik projelerde ihtiyacı olan bir kimse ise burada bu tür belirsizlikler tolere edilebilecek belirsizliklerdir. Hele de adam işte memursa ve memur zammına endekslenmişse zaten alacağı maaşla ödeyeceği miktar arasında bir doğru orantı söz konusu olacaktır. Bundan dolayı bu belirsizlikler görmemezlikten gelinebilir deniyor. Benim kanaatimde eğer kişi ihtiyacından dolayı, yani evi yok, ev bir ihtiyaç artık, özellikle de büyük şehirlerde yoğun bir psikolojik ihtiyaç haline de gelmiş durumda. Her sene kira zammıdır, kiracı, ev sahibi tartışmaları vesaireleri, bundan dolayı herkesin bir ev sahibi olması ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor ve bir kimsenin evi yoksa böyle bir sözleşme çerçevesinde ev alması her ne kadar bu tür mahzurları taşıyorsa da satıcı tarafın devlet olması durumunda bunun olabileceği kanaatindeyim. Ama buna rağmen bu tür mahzurları ben doğru görmüyorum. Bundan dolayı da bu tür bir alışverişi de yapmak istemiyorum. Param varsa paramla alırım veya borçlanarak alırım, sabit taksitlerle alırım diyenler de daha doğruyu yapmış olurlar.
Evet, Dinleyicimiz şöyle yazmış hocam. X evim, yani böyle şirketler var ya, şu nokta nokta evim, nokta nokta arabam şekli şirketler var. Bunlar eskiden organizasyon bedeli alırlardı. Şimdi ise şu kadar para verirsen erken teslimat vesaire gibi işlemler yapıyorlar. Bu sistemlerin uygulamalarında mahsur var mı diye soruyor.
Şimdi bu tür çort ortaklı organizasyonlar aslında doğru işletilebilseler çok önemli bir ihtiyacı karşılayabilecek durumda iken benim gördüğüm bir takım belirsizlikleri taşımaları hasebiyle bir takım sıkıntılar barındırmaktadırlar. X şirket diyelim 20 kişi bir araya getiriyor. Bunlar her ay belli miktarda para havuza koyuyorlar. Kura ile bunlara her ay çekim yapılıyor. Kendisi de %20 veya %10 bir organizasyon bedeli alıyor. Her ayki çekilişte kime çıktıysa işte toplu para, o toplu parayı alıyor. Şu kadar var ki bu toplu parayı bir gayrimenkul veya bir araç alma kaydıyla kendisine şirket veriyor. Ama hangi aracın alınacağı, hangi evin alınacağı belli değil. Bu biraz daha para organizasyonu gibi görünüyor. Binaenaleyh 20 kişi bir araya gelmiş, işte 10'ar bin lira koymuşlar, 200 bin lira yapıyor. Efendim 5 ay sonra 1 milyon yapıyor, kura çekiyorlar, bir kişiye çıkıyor. Bu 1 milyonluk bir ev almış kabul ediliyor. Evin kirası efendim 20 bin lira, diğer bu organizasyondaki kişilere biner lira kira ödemiş oluyor türünden bir varsayım üzerinden işliyor. Gerçekten bu organizasyonu yapan şirketler efendim konut yapsalar ve bu yaptıkları konutları böyle satsalar ve sattığı her bir konutu efendim 20 kişi alıyor. Ondan sonra zaman içerisinde bu 20 kişi bir kişiye devrediyor, diğerleri başka evlerden alıyorlar şeklinde adı konulmuş belli olan bir projeye dayalı olsa bunda bir mahsur olmayacak. Ama bunun hangi ev olduğu belli olmayıp para organizasyonu esnasında ortada bir ev dahi olmaması bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bundan dolayı bu tür uygulamaların ben pek de doğru olduğu kanaatinde değilim. Bunun yerine Müslümanlar farklı alternatiflere girebilirler. 4-5 kişi efendim tasarruflarını bir araya koyabilir. Biraz daha sayıyı yükseltip bir yerden bir arsa alabilir. Nihayetinde birçok farklı finansal çözümlere teşebbüs edilebilir. Burada bütün mesele Basri Hocam gidiyor geliyor güven problemine takılıyor. Maalesef iyi niyetli insanlarımız bir takım suistimalcilerin elinde mağdur oluyorlar. Bu noktada güvenilir insanlarla, iyi insanlar, güzel insanlar bir araya gelmeliler. İşin hukuki prosedürünü de sağlama almak suretiyle efendim insanların ihtiyaçları olan barınma ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Bu noktada tabii devlet kurumlarının da öncülük yapması gerekiyor. Ama maalesef devlet kurumları veya bir takım sorumlu müesseseler ortadaki rantı halkla paylaşmak yerine farklı mecralara kullanabiliyorlar. Bundan dolayı da işte bir yüzyıldır başımız maalesef bu tür bunalımlardan kurtulamıyor. Ümit ediyoruz ki inşallah milli bir ahlak seferberliği başlatmak suretiyle herkesin hakkına razı olduğu ve herkesin efendim zulme karşı, hırsızlığa karşı, talana karşı yok dediği, önce kendi üzerimizdeki haksızlıkları bertaraf ederek, yani bizim başkalarına yönelik yaptığımız haksızlıkları bertaraf ederek haksızlığın olmadığı bir ortam oluşturabilirsek bütün bu problemlerin çözülebileceği kanaatindeyim. Bugün bakıyorsunuz mesela Batı'da devlet arazi tahsisi yapıyor müteahhitlere. diyor ki sen burada şu standartlarda evler yapacaksın ve bu evleri şu düşük fiyatlarla kiraya vereceksin diyor. Böylelikle orada düşük meblağlı kiralarla insanlar barınma ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bizde ise bu iş farklı rant çevrelerine peşkeş çekiliyor. Ama gemisini yürüten kaptandır diye kimse genel anlamıyla bu haksızlığın karşısında durma niyetini gösteremiyor. Bugün ben işimi yürüttüm, gerisinden bana ne diyor. Ama çoluğumuz, çocuğumuz ki bütün ümmeti Muhammed'in, bütün insanlığın fertleri hepimiz birbirimize muhtacız ve hepimizin asgari düzeyde insanca yaşayabilecek standarda sahip olması gerekiyor. Bu yönüyle bizim daha farklı enstrümanlara yönelmemiz gerekiyor. Güven problemini, ahlak meselesini bir an önce aşmadan hiçbir soruna çare bulmamız mümkün değil.
Evet hocam, doğru söylüyorsunuz. Efendim, şimdi şöyle bir soru yöneltilmiş. Darphane katılım bankaları aracılığı ile S1 altın adında bir altın satıyor. 50 grama ulaştığında fiziki altın alabiliyorsunuz. Ancak diğer altınlardan farklı olarak ek kazanç da sağlıyor. Bu usul caiz midir?
Konuyu bilmediğim için konuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Yani eğer altın alım satımı yapıyorsa bunda bir problem yok. Altınınızı efendim katılım hesabında tutuyorsunuz. Bu da ticari olarak nemalandırılıyorsa oradan gelen kazançta da bir problem yok. Ama başka bir usul söz konusuysa onu bilemiyorum. Binaenaleyh meseleyi teferruatlı incelememiz, görmemiz gerekiyor ki ona göre bir şey söyleyebilelim.
Evet hocam. Diğer bir soru, benim harcamak için bulundurduğum paramı banka faizde kullanıyor. Yani cari hesabımda bulundurduğum paramı diyor, banka faizde kullanıyor. Yani benim faiz veya kar para almaksızın koyduğum cari hesabımda her an kullanıma hazır param banka için bir kazanç veya faiz kapısı. Burada bizim için de günahtan bir pay var mıdır?
Şimdi tabii Cenab-ı Allah Maide suresinde açık olarak Allah'a isyan olan, günah olan şeyde işbirliği yapmayın diyor. Binaenaleyh eğer sizin bankaya koyduğunuz paranız faizli işlemlerde kullanılıyor, efendim Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı bir takım işlemlerde kullanılıyorsa ve siz de bunu bilerek buraya para yatırıyor iseniz bunda sizin günahınız olduğu açıktır. Ama siz böyle bir niyetle yapmıyorsunuz, bir mecburiyetten dolayı yapıyorsanız, efendim ticaret yapıyorsunuz veya dernek var, bir vakıf var, bir şirket var ve bu şirkette belli miktardaki paraların banka hesaplarında tutulması gerekiyorsa, bu mecburiyetten dolayı siz elinizden gelen gayreti göstermek suretiyle, tedbirlerinizi almak suretiyle ki bunun başında faizsiz bankacılık yapan müesseselere paramızı koymamız gerekiyor. Katılım bankalarına paramızı koymamız gerekiyor. Binaenaleyh eğer katılım bankasına paramızı koyma imkanımız varken faizle iştigal ettiğini söyleyen bankalara paramızı koyuyorsak burada haliyle bizim bir sorumluluğumuz, bir mesuliyetimiz olacaktır. Ama söz gelimi iştigal alanımızla ilgili veya mevzuatla ilgili bir zorunluluktan dolayı konvansiyonel bankalara koymuşsak paramızı, o zaman onunla ilgili tedbirlerimizi almamız gerekir. O tedbirlerin ne olduğunu da bu işlerin muhatabı olan kimseler bilirler. Binaenaleyh bir kimse hiçbir şekilde ne parasını, ne itibarını, ne de herhangi bir sahip olduğu avantajı bir başkasının günah maksadıyla kullanmasına müsaade etmemeli. Eğer bilerek, isteyerek bunu yaparsa zaten bunun günah olacağı aşikardır. Bilmeden yanlışlıkla olmuşsa Cenab-ı Allah'a tövbe edip istiğfar edecektir.
Allah razı olsun. Efendim şimdi umre ile ilgili, ihramla ilgili bir soru var. Şöyle deniyor değerli hocam. Normal kıyafetle en alt katta tavaf yapmak yasakmış. Görevliler içeri almıyor zaten. Yani Kabe-i Muazzama'da olan olaydan bahsediyor. Sadece tavaf için mikat yerine gitmeden, say yapmadan ihram giymek caiz midir? Burada kimisi iç çamaşırla ihram giyip gidenler var. Yani alt kattan tavaf yapanlar var diyor.
Şimdi tabii farz olan ibadetleri yaparken nafile ibadetlerle efendim başkalarının zararına yönelik davranışların arasını iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Eğer tavaf yapmak nafile bir ibadet olarak karşımıza çıkıyorsa, hatta ümre yapmak da nafile bir ibadet olarak ortaya çıkıyorsa, bu ibadeti yaparken birilerini ezmemiz, çiğnememiz, efendim birilerine zarar vermemiz söz konusu ise Müslümana zarar vermek haram. Ama adı üstünde yaptığımız ibadette nafile bir ibadet, sünnet bir ibadetse burada sünneti terk edip haramdan uzak durmamız, kimseye eziyet vermememiz gerekir. Mesela yine görüyoruz, Hacerül Esved'i öpmek için insanlar birbirlerini eziyorlar. Hele zaman zaman müşahede ediyoruz, görüyoruz ki hanım kardeşlerimiz üstleri başları açılması pahasına efendim o izdihamın içerisine erkeklerin arasına sıkışarak Hacerül Esved'i öpmeye veya el sürmeye çalışıyorlar. Niçin? Sevap kazanacaklarını düşünüyorlar. Bir sevap uğruna binlerce günah işleniyor. Binaenaleyh akıllı olan bir Müslüman bir sevap kazanacağım diye günaha teşebbüs etmez. Yine eğer tavaf yapmak nafile bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Tavaf yapmak için yalan söylemek, yanlış beyanda bulunmak, efendim türünden bir haramla karşı karşıya kalmak söz konusu ise Müslümanın yine burada da haramdan kaçması gerekir. Ama eğer bir Müslüman giysi olarak efendim üstüne bir havlu, altına bir havlu almış, bununla altta girip tavaf ediyor. İhram mı giydin? Hayır, ihram giymedim. Ama efendim pantolon giymeye, gömlek giymeye mecbur mu bir Müslüman? Pantolon giymeden de efendim gömlek giymeden de entari giymeden de alttan bir havlu, üstten bir havlu sarmak suretiyle tesettürünü sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Ama sen ümreci misin denildiğinde eğer ben ümreciyim diyecekse, yalan beyanda bulunacaksa bu adı üstünde yalandır, yalan da haramdır. Bir Müslümanın kendisini böyle bir şeye düşürmemesi lazım gelir. Evet, Suudi Arabistan hükümetinin böyle bir düzenleme yapmaya hakkı var mı? Eğer bir maslahat görüyorsa idare, yani ümre yapanlar bu alanda yeterli boşluk bulamıyorlar, dolayısıyla izdihama yol açıyor diye böyle bir uygulamaya girmişse bunun anlaşılabilir bir tarafı var. Ama tenha olduğu bir zamanda, efendim kimsenin olmadığı bir zamanda da bir kural koydum ve ben bu kuralı uygularım diye. Çünkü bazen bir takım beceriksizliklerini bir takım kurallarla idareler örtmeye çalışabiliyor. Bu gibi durumlarda da Müslüman firasetiyle, basiretiyle hareket etmeli. Temel mesele şu, bir ibadet yapacağım diye bir Müslümana eziyet vermek, onun zararına olacak şekilde bir iş yapmak doğru değil. Hele de söz konusu ibadet, nafile bir ibadet ise, nafile bir ibadet yapacağım diye bir haram işlenmez. Bunu maalesef zaman zaman görüyoruz. Adam nafile ümre diye yola çıkıyor, farz namazını kılmayabiliyor. Efendim namaz vakti geçiyor, sonra kılarım diyor. Niye? İşte efendim müsait değilim. Eğer namazını kılamayacaksan, senin kalkıp da nafile olan bir ibadet için yola çıkman asla doğru bir şey değil. Yine aynı şekilde az önce de söylediğimiz gibi, eğer birilerine eziyet edeceğim, birinin ayağına basacağım, birinin göğüs kafesini sıkıştıracaksan kalkacağım ben Hacerül Esved'i öpeceğim veya el süreceğim diye de eziyet etmenin de bir anlamı yok. Dolayısıyla Müslüman akıllı adamdır. Kârını zararını iyi hesap etmelidir. Efendim burada temel mesele de şu. 10 dakikada bir tavaf yapmak mı veya işte bir saatte 10 tavaf yapmak mı veya yukarıdan bir saatte bir tavaf yapmak mı? Bu tavafın kendisi bizatihi ibadettir. Dolayısıyla 2 rekatlık namazı bir saatte kılmak neyse 1 saatte 20 rekat namaz kılmak da aynıdır. Binaenaleyh önemli olan işin keyfiyetidir. Sayıya takılmamak lazım. Bazılar efendim ben günde işte 10 tavaf yaptım. Mesela günde 10 tavaf yapmaktan ziyade günün kaçta kaçını tavafta geçirdin meselesidir. Bir insan yukarıdan da huşuyla tavaf yapabilir ama aşağıda tabii Kabe-i Muazzama'yı seyrederek tavaf yapmanın tadı, lezzeti ayrı, başka. Binaenaleyh kimseye eziyet vermeden hangi saatlerde yapılabiliyorsa o saatlerde yapmaya gayret ederek o mekanın ruhaniyetinden de istifade etmeye çalışır insan.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim bugün için son şöyle bir soru sormak istiyorum. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Sorular da yavaştan gelmeye başladı. Hocam diyor ki keçi bir yaşını doldurmadan kurban olur mu? Yani koyun gibi 6 aylık fakat gösterişli ise kurban edilebilir mi?
Şimdi bu küçük başlarda şöyle bir şey söyleniyor. Küçük baş olan hayvanlar 6 ayını geçmiş ise yani 7. ayına girmiş ise ve annesi cüssesinde ise annesi gibi görünüyor ise bu hayvanlardan kurban olur. Çünkü büyükbaş hayvanlarda diş meselesi bir alamet olarak karşımıza çıkıyor. Efendim iki dişi düşmüş, kapak atmış olan hayvan 2 yaşını bitirmiş olarak büyükbaşta kabul ediliyor. Dolayısıyla bunların kurban olmaları geçerli. Ama küçükbaş hayvanlarda bu itimada dayalı bir mesele olduğundan dolayı 6 ayını bitirmiş, 7. ayına girmiş olan bir hayvan, annesi cüssesinde ise bundan kurban olabilir deniyor. Mamafi 1 yaşını bitirmiş ama cılız olan bir hayvan kurban olabilir mi? Olabilir, 1 yaşını bitirmiş olması hasebiyle. Eğer küçük başta efendim 6 ayını doldurmuş, 7. ayına girmiş ama cılızsa bundan kurban olmaz deniyor. Burada ölçü 6 ayını bir kere bitirmiş olması lazım. Ondan sonra da cüsse olarak, gelişmişlik olarak annesi gibi gelişmiş olması lazım. Veya 1 yaşındaki hayvan efendim profilinde olması lazım. Mamafi 1 yaşını bitirmişse bir hayvan, bu cılız da olsa kurban olabilecek mahiyette ise, yani kurban olabilecek mahiyetten kastımız efendim tamamen kemikleri ortaya çıkmış iskelet gibi olan bir hayvan olmayacak, efendim boynuzu kırık olmayacak, gözü kör olmayacak vesaire, diğer şartları yerine geliyorsa bu hayvan kurban olur. Allahu alem.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.